Ayrım 15.
İbrahim Paşa'nın oğlu, padişahın torunu Mehmet de şehzadelerle birlikte sünnet edilecekti. Bu, o güne kadar hiçbir vezirin erişemediği bir bahtiyarlık olarak duyanlarda heyecan uyandırmıştı. Yeniçeri ağasının oğlu da bu onuru onunla paylaşacaktı. Bu vesileyle 5000 yoksul çocuk da sünnet edilecekti. Cerrahbaşı'nın gözetimindeki 150 cerrah iş başındaydı. İmparatorluğun hanları, vezirleri, beylerbeyleri kutlama törenini yerine getirmeleri için yollanan davet mektuplarını aldıklarında ilk düşünceleri, sunacakları hangi armağanın devletten elde ettikleri nimetin şükür borcunu ödemeye uygun düşeceği olmuştu. Gerçi Sultanahmet cömertlik göstermiş, verilmesi gereken hediyelerin cinslerini belirleyen kaydı silmiş, bunların sayısını, değerini ve niteliğini konukların zevkine ve olanaklarına bırakmıştı. Ama belki de böylesi daha güç olacaktı. Beylerin, paşaların, herkeslere parmak ısırtacak, veli nimetlerine duydukları bağlılığın derecesini gösterecek, öte yandan da zenginliklerini tehlikeli biçimde abartarak ortaya dökmeyecek armağanları neler olsa gerekti. Eğlenceler Ok Meydanı'nda ve Haliç'te yapılacaktı. Osmanlı İmparatorluğundaki tüm meslek loncaları en seçkin ürünlerini veya hünerlerini sergileyerek padişahla diğer konukların önünde geçit yapacaktı. Eşsiz armağanlarıyla birlikte. Usta müzisyenler eşliğindeki cambaz, güreşçi ve rakkasların nefes kesici gösterileri, envai çeşit havai fişekler ve cömertçe ikramlar düğünün görkemini artıracaktı. İstanbul halkının yanı sıra tüm yabancı elçiler de çağrılıydı. Debdebeli düğün eğlencelerinin amacı yalnızca mutlu olayın kutlanması değildi elbet. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin halkına ilettiği bir güven ve güçlülük, yabancı temsilcilere sergilediği bir kudret ve iktidar gösterisiydi bu. Ok Meydanı'na padişahın çadırı kurulurken 10 kurban, sadrazamın çadırı kurulurken ise 7 kurban kesildi. İbrahim Paşa'nın ihtişamı herkesi şaşırtmayı sürdürüyordu. Hepsi gök renkli olan çadırların kimi saray ağalarına, kimi mutfağa, kimi sünnetçilere, kimi de davetlilere ayrılmıştı. Küçük kahverengi olanlar da hela olarak kullanılacaktı. Padişahın şenliği istediğinde yüksekten izleyebilmesi için bir de ahşap direkler üzerinde seyir kasrı yaptırılmıştı. Tıpkı Topkapı Sarayı'ndaki Adalet Kasrı'na benzer. Her gün seher vakti, ikindi vakti ve padişahın meydana geldiği zaman topçubaşı tarafından ateşlenecek olan 30 top da meydandaki yerini almıştı. Sanki saray tüm düzeniyle buraya taşınmıştı. Çadırın sarı atlastan gölgeliği altına yerleştirilen yüksek arkalıklı altın tahtta oturan Sultanahmet hayatından memnun görünüyordu. Sarığına taktığı iri bir lale goncasını andıran elmas sorgucu günün tüm ışıklarını içinde toplamış gibiydi. Bir yanında sadrazamı, diğer yanında şehzadeleri duruyordu. Hepsi de kürk astarlı, gümüş rengi kaftanlar içindeydi. Göğüsleri altın çaprazla kapanan, arkasındaysa rütbelerine göre dizili saray ağaları, adeta hükümdarın gölgesi gibi onu hem korumak hem de her isteğini hemen yerine getirmek üzere bekliyordu. Huzura kabul edilenler, her iki yandaki saray görevlilerinin arasından toprak zemine serilen lale motifli halının üzerinde dikkatle yürüyerek padişahın eteğini öptüler tek tek. Gösteriler başlamadan önce bu törenin hakkının verilmesi gerekiyordu. Kimsenin acelesi yoktu. Herkes bu olağanüstü günlerin tadını ağır ağır çıkarmak arzusundaydı. Padişaha saygılarını sunan tüm devlet adamları çadırlara dinlenmeye çekildiklerinde kahve ve tatlı ile ağırlandılar. Yeniçerilere ise haftada iki gün verilen yemekten daha özenli bir ziyafet verilmesi kararlaştırılmış, her birinin karnına birkaç diri güvercin gizlenmiş olan 200 kızarmış koç, 300 koyun, 4500 tabla pilav ve zerde hazırlanmıştı. Şair Vehbi onların yemeklere bir anda saldırışını kekliğin Kanarya'ya süzülüşüne benzetti. Koparılan ilk et parçalarıyla kendilerine yol bulan güvercinler telaşla kanat çırparak koçların içinden fırlayıp havalandıkça neşeli bir kargaşa etrafı sardı. Padişahın yanından ayrılan İbrahim Paşa çadırına varır varmaz Sur Emini'ni yanına çağırttı. Devletli padişahımız tarafından yaya ciridi ferman buyurulmuştur. Tez benim ağlarımdan hazır bekleyenleri çağırtasın. Efendimizin önünde maharet gösterebilmek için az sabretmediler. Emriniz başım üstüne Necabetli Vezir-i Azam Hazretleri. Mehter de derhal yiğitlerime göre köstlerini vurmaya başlaya Halil Efendi. Göreyim seni hiçbir kusur işlenmeye. Her şey buyurduğunuz üzere tanzim edilecektir. Veli nimetimiz Efendimizin gönlü şen ola. Sonunda eğlence başladı. İlk sıranın padişahın pek sevdiği yaya ciridinde olması kimseyi şaşırtmadı. Ahmet Han'ın her fırsatta cirit oyunu düzenlettiği biliniyordu. Yiğitler Mehter'in davulları ve kösleriyle, sıtma görmemiş sesli kapıcıların naralarıyla yüreklendirilerek havada uçuşan ciritlerle birbirine girdi. İbrahim Paşa'nın yanında yetiştirdiği bu ciritçiler, kıran kırana mücadeleleriyle hem padişahın hem de izleyici kalabalığının heyecanını ateşlediler. Oyun kısa sürede öylesine kızıştı, taraflar birbirlerinin üzerine ciritleriyle öyle hırsla saldırır oldular ki sonunda kapıcılar araya girerek onlara ayırdı. Bamyacıların lahanacıları yenmesine ramak kalmıştı ama kan dökülmesi bu düğüne yakışmayacaktı. Bu oyunlardaki sınırsız meydan okuma giderek kendini kanıtlama çabasına dönüşüyor, iş giderek oyun olmaktan çıkıyordu. Hırslı ciritçilerin hemen ardından havayı yumuşatan acem kılıklı gününç adamlar çıkıverdi meydana, rengarenk kağıttan yapılmış kocaman topuzlarla birbirine acımasızca vuruyor, canları pek acımışçasına yakınan hareketler yaparak halkı güldürüyor, bir yandan da gerçeğinin tıpkısı olan bir deve kuşu kuklasının kanatlarını oynatarak geçiriyorlardı padişahın önünden. Şuh rakkaslar gibi giydirilmiş kuklalarda def çalıp titreyerek dans ediyor, bir arabanın içine gizlenerek onları hareket ettiren adamların ustalığını ortaya koyuyorlardı. Hayallerin gücüne tam yol verilmişti. Birden bellerinden aşağısı eğer örtüsü altında gizlenen at kuklalarına binmiş silahşörler ortaya çıkarak tekerlekler üzerinde getirilen bir kale maketine abartılı bir kahramanlıkla saldırdılar. İsabet alan kale ortalığa kıvılcımlar saçarak patlayan bir kocaman havai fişeğe dönüştü. Bu arada mehter de davullarıyla gökyüzüne velvele salıyordu. Kalabalık şenlik havasına girmişti. Mısır valisinin armağanı olan cambazlar ise gerçekten canlarını ortaya koyarak hüner göstermede kimsenin onları geçemeyeceğini kanıtlarcasına tüm dikkatleri bir anda toplamayı bildiler. Birisi bir meşalenin demirden ucunu iki kaşı arasına koyup alnı üzerinde döndürür ve sağa sola sıçrarken diğeri art arda daralan çemberlerin içinden su gibi aktıktan sonra arkadaşının tuttuğu içi silme kılıçlı dar çemberden de ipliğin iğne deliğinden geçişi gibi süzülüverdi. Bu arada çeşnigirler çadırlarda sofraları donatmaya başlamış, pırıl pırıl gümüş siniler kırmızı ipek peşkirlerle bezenmişti. Osmanlı Devleti'nin ileri gelenleri sadrazamın çadırında ağırlanıyordu. Düğünün ilk gününün sonunda padişah herkesin heyecanla beklediği armağanların sunulmasına izin verdi. Sadrazamın veli nimeti için hazırlattığı elbette hepsinin önündeydi. Şair Vehbi sonradan düğünü anlattığı kitabında onun armağanlarından birini, zümrüt ve yakutlarla işli kuşağın ortasındaki elması, üzerine çiğ düşmüş katmerli gülden daha duru ve gökyüzü kubbesinin avizesi olan ayın billur topundan daha parlak diye tarif edecekti. Sadrazam başka armağanlar da sıralamıştı Sultan Ahmet'in önünde. Pek gösterişli mücevher takılar ve değerli taşlarla bezenmiş Çin porselenleri ve çekmecelerin yanı sıra 300 şişe parfüm, saatler, ağır sırmalı kumaşlar, eşsiz tilki, samur, vaşak, kakum kürkleri ve gümüş kaplama tüfeklerle mücevher koşumlu cins atlar. Şehzadeler ve anneleri için de değerli Kur'anlar, kitaplar, saatler, kumaşlar, atlar. Valilerle vezirlerde bağlılık işareti olarak nadide kitaplar, mücevher eşyalar, kumaşlar, kürkler sundular efendilerine. Padişah hepsini beğendiğini belirterek gönülleri rahatlattıktan sonra armağanlar büyük çadırın ön tarafındaki sergileme yerine yerleştirildi. Şehzade Süleyman ip üzerinde yürüyen cambazı heyecanla gözlüyordu. Adam bacaklarına üçer kılıcı eline tutturmuştu. Her adım atışında kılıçlar kıl payı aralıklarla birbirinin arasına yerleştiriliyordu. Üstelik ayaklarında yumuşak pabuçlar değil, yüksek ökçeli nalınlar vardı Mısırlı cambazın. Küçük kardeşi Mustafa'yı kolundan hafifçe çekiştirerek cambazı gösterdi Süleyman. O da neşeyle el çırptı. Padişah çocuklarının sıradan çocuklar gibi davranmalarına göz yumuldu. Ender zamanlardan biriydi kendi sünnet düğünleri. Çocuklar nefes kesen gösterileri çoğunlukla babalarının yanından izliyorlardı. Arkalarında hizmetkar ve muhafız ağalar ordusuyla. Belki de ömürlerinde bir daha bu kadar özgür ve bu kadar keyifli olmayacaklardı. Sultanahmet de arada bir şehzadelerine göz atıyor, fark ettirmeden onların sevincine ortak oluyordu. Gece olduğunda havai fişeklere geliyordu sıra. Her gece değişen biçimlerde, her gece bir öncekini bastıran görkemde. Gecenin karanlığını altın rengi kıvılcımlarla yaran fırıldaklar, bir anda bin parçaya ayrılarak havaya yükselen rengarenk yelkenli gemiler, gümüş renginde sular fışkırtan fıskiyeler, havada açılıveren zümrüt rengi yelpazeler. Görenlerin inanası gelmiyordu bunların havai fişek olduğuna, öylesine gerçek gibiydiler meydana getirdiklerinde. Fişekler birden ateşe verilip parladıklarında neredeyse parçalandıklarına üzülüyordu izleyenler. Kalabalıktan çıkan hayranlık çığlıkları mehterin müziğine karıştığında şenlik havası tüm gönülleri sarıyordu. İzleyiciler arasında peçeli kadınlar da dikkati çekiyordu sık sık. Tüm halkın düğün sevincini paylaşabilmesi için düğünün sonuna kadar kadınlarla erkeklerin padişah huzurunda gösterileri bir arada izleyebilmelerine izin verilmişti. En çok da merakla ve şaşkınlıkla ciritçilerin oyununu izlemişlerdi. Birbirlerini neredeyse paralayan adamların garip hesaplaşmasını. Bir daha kim bilir ne zaman böyle bir gösterinin olduğu bir alana yaklaşmak kısmet olacaktı. Belki de hiçbir zaman. Zorbazlar. Şenlik, hep şenlik, şaşılası şenlik. Şu uzun direğin tepesine bir maşrapa koydurasın benim sadrazamım. İçine de çil gümüş akçeler doldurasın. Bakalım hangi yiğit onu oraya çıkarabilecek, hangi yiğit de indirecek. Bir de bu türlü sınayalım onları, hünerlerini göstereler. Emriniz başım üstüne devletli hünkârım. İbrahim Paşa bir gümüş maşrapa getirtti, içini 130 kuruşluk çil akçeyle doldurttu. Sıra onu meydanın orta yerinde duran, çevresinde tırmanacak ağaç ya da çadır bulunmayan direğe tırmanacak adam bulmaya gelmişti. Kimseler bu yüksek, tutunacak hiçbir çıkıntısı olmayan direğe tırmanmayı göze alamıyordu. Sonunda bir iskele kurularak sultanın arzusunun yerine getirilmesi kararlaştırıldı ve bu işte çalışacak tersane esirleri getirildi. Seferlerde esir alınmış ve kalyonlarda kürek çekmeye mahkum adamlardı bunlar. Ayaklarındaki zincirler ve boyunlarındaki demir halkalarla birbirine bağlı halde ağır ağır ilerlediler. Birden içlerinde biri yanı sıra giden çevirmene heyecanla bir şeyler söyledi. Çevirmen sadrazamdan izin isteyerek esirin sözlerini çabucak iletti. Genç adam iskele kurmaya gerek olmadığını, herhangi bir araç kullanmadan bu işi becerebileceğini söyledi. Karşılığında salı verilmeyi diliyordu. Sadrazam kabul etti öneriyi, hatta izin belgesini bile hazır etti ki esir iyice hevese gelsin. Adamın zincirleri çıkarıldı çabucak. O da belindeki iki tiftik kuşaktan biriyle kendini direğe, diğerini de direğin ulaşabildiği yüksekliğine bağladı. Herkes nefesini tutmuş genç esiri izliyordu. Var gücüyle çabalayan adam kendini kollarıyla çekerek her defasında direğe bağlı ipi yükseltiyordu. Sonunda direğin tepesine eriştiğinde ince bir ipi yere sarkıtıp aşağıdakilere maşrapayı bağlattı. Yukarı çekerek özgürlüğünün simgesi olan gümüş kabı saygıyla öptü önce. Sonra da direğin üzerine sağlamca yerleştirdi. Çıktığı gibi aşağı indi. Halk maşrapayı bir servinin tepesinde oturan kumruya benzetmişti. Artık kendine güvenen yiğitler hiçbir yardım almadan tırmanıp hem maşrapayı hem de içindekileri elde etmek için uğraşacak, halka keyifli bir seyirlik sunacaklardı. İbrahim Paşa sözünü tuttu. Padişahın dileğini ustalıkla yerine getiren esire bir avuç altınla birlikte özgürlüğünü verdi. O da önünde yepyeni bir yaşam gördü ansızın. Oracıkta kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Bunun üzerine kalyon reisliğine getirilerek ödüllendirildi ve sünnet olmak için çocukların sünnet çadırına gitti. Bir masal yaşanmıştı izleyicilerin önünde. Sonu iyi biten. Bu göreceğiniz fişeğe Efrasiyab'ın türbesi adı verilmiştir sultanım. Aslında 1200 fişekle dolu bir kaledir. Sur emini mi akıl etmiştir bunu benim sadrazamım? Öyledir devletli hünkârım. Size hoşça vakit geçirtir, yüzünüzü güldürür ise müsaadeniz ile kulunuz onu mükafatlandırır. Sultanahmet havai fişekleri ahşap direkler üzerine yerleştirilmiş bir küçük köşkten izliyordu. Köşk üzerindeki sivri kubbeli tenteyle Topkapı Sarayı'ndaki Adalet Kulesi'ne benzetilmişti. Kocaman kale maketinin mazgallarından ateşlenen toplar gibi fişekler parıldadı. İnanılmaz görüntü kalenin üzerinde yuva yapmış leylek kuklasının gagasından alev aksırmaya başlamasıyla tamamlandı. Hemen yanındaki ejderha biçimli fişek ise hava akımıyla hareket ederek yedi başındaki ağızlarını açıp bir saat süreyle cehennem zebanisi gibi kızıl kıvılcımlar saçtı. Şair Vehbi bu olanların ölüyü güldürmüş, kötürümü yerinden kaldırmış olduğunu söyleyecekti daha sonra. Haliç'te düzenlenen eğlencelerde padişah kıyıdaki Aynalı Kavak kasrını mekan tutmuştu. Gösteriler bitince burada geceliyordu. Suyun üzerine doğru ahşap, eli böğründelerle uzanan divanhanenin geniş penceresinin önünde yumuşacık minderlerle döşeli divana yerleşmişti, yanında şehzadeleriyle. İbrahim Paşa içinse muhteşem bir çadır kurulmuştu bahçede. Durgun suda ağır ağır ilerleyen sallarda türlü şenlikler yapılıyordu. Genişçe salın üzerinde kurulu iki katlı locanın altında müzisyenler oynak bir hava tutturmuştu. Hemen önlerinde kadın kılığındaki rakkaslar renkli kırmalı eteklerini uçuşturarak tüm vücutlarını kıvırıyor, gerdan kırıyorlardı. Ama sahildeki ve toplanan kayıklardaki izleyicilerin gözü locanın üst katında olan bitendeydi. Buraya yerleştirilmiş olan havai fişekler gökyüzüne altın serbiler, altın yıldızlar, altın çarkı felekler salıyordu artarda. Sonunda upuzun sakalları tutuşup kıvılcımları giysilerine ve elinde tuttuğu gürze sıçrayınca birden renkli bir alev topuna dönüşen dev kukla çocukların korkuyla karışık bir keyifle bağırışarak gülüşmelerine yol açtı. Padişah da küçük oğullarının neşesine ortak olduğu bir kahkahada o attı. Hemen arkasında duran iç ağaları birbirine bakarak gülümsediler. Efendilerinin saadetini içtenlikle kendilerinkinden önde tutmaya koşullandırılmışlardı kendilerini bildi bileli ve zamanla gerçekten o olmuşlardı, kendi benliklerini geriye iterek. Padişahı mutlu edene duydukları gerçek minnetti. Ertesi gece salların üzerinde kurulan bayram dolabı, salıncak ve atlı karınca dev kuklaların eşliğinde tam bir şenlik atmosferi yarattı. Ama küçük şehzadelere suyun üzerindeki bu eğlenceye katılma izni verilmeyince suratlar asıldı. Zorbaz Hacı Şahin meydanın ortasına geldi, sırtüstü yattı. İzleyiciler dikkat kesildi. Ok meydanında tüm hızıyla sürüyordu düğün. Padişahla şehzadeler, saray halkı, vezirler ve İstanbul halkı ok meydanı ile Haliç arasında mekik dokuyordu ama kimse şikayetçi değildi. Eğlence ve hareket tüm kenti sarmış, dertleri ise dondurmuştu adeta. Meydana bir de iri kıyım bir eşek getirdiler. Zorbaz eşeği kucakladı. Yardımcısının ikisini iplerle sıkı sıkı bağlamasını bekledi ve dik duran küçük bir çemberden hayvanla birlikte iğne deliğinden geçen iplik misali geçiverdi. İplerinden kurtulur kurtulmaz diğer numarasına geldi sıra. Hacı Şahin önce çevik bir hareketle yardımcısının omzuna tırmandı. Sonra eğilerek başının üzerine boyundan büyük su dolu bir toprak küpü oturtup doğruldu. Sanki evlerinin bahçesinde dolanıyormuşçasına rahattı. Elleri belinde meydanı dolaşırken. Ama en çok iki adamın tırmanıp bir yandan davul çaldıkları uzun bir direği tek omzunda taşırken heyecan yarattı. Bu gösteriden sonra layıkıyla ödüllendirileceği tartışılmazdı. Topçu alayının hazırladığı renkli işlemeli örtülü, korkunç görünüşlü bir fil maketi tarafından çekilen, içinden ateş edilen iki katlı bir döner kale maketi, üç at maketi ve kaleye ateş eden askerlerin yaptığı savaş oyunları gösterisindeydi sıra. Padişahın önünde tuhaf hareketler yaparak onu güldürmeye çalışan cüceler de durup dikkatle izlemeye koyuldular gösteriyi. Belki de kendilerini o topçu alayındaki yiğitlerin yerine koyarak. Yevni ise bu garip gösteriyi padişahın yanı başında izlerken bu cümbüşün nasıl görselleştirilebileceğini kuruyordu bir yandan. Aynen resmetmekten çok orada tüm duyularına seslenen, tüm duyularıyla algıladığı, adeta tadına bakıp kokusunu aldığı renkleri, hareketleri canlandırdı herhalde. Top ve tüfeklerden çıkan dumanların grisinin türlü tonlarını, gökyüzü ve bulutların açıklı koyulu mavileriyle beyazlarını, koca filin sırtındaki sarı ve mercan rengi örtülerin kıvrımlarını boyayla hissetmek ve her yöne çevrilmiş, dalgalanan başlarla vücutlara, kağıtta yeni bir can vermek geldi içinden. Aynalı Kavak Kasrı'nın önünde bu kez farklı bir hareketlilik vardı. Bir ucu kıyıdaki bir ulu çınar ağacına ve diğer uçları Haliç'teki iki kalyona bağlanıp gerilen çifte halat padişahın da izleyicilerin de merakını uyandırmıştı. İrili ufaklı kayıklar olabildiğince yaklaşıp durmuştu. İçleri hınca hınç insan dolu. Düğünü baştan sona izleyen Avrupalı elçiler de kayıklardan birinde yerlerini almıştı. Hatta Sadrazam İbrahim Paşa bile kıyıda demirli büyük bir teknenin burnunda gösteriyi izlemeye hazırdı. Herkes heyecanla olacakları bekliyordu. Sanki nefesler bile tutulmuştu. Öyle ki masmavi sularda yüzen balıkların hareketi fark edilecekti neredeyse. Gergin halatların hemen altında demirlemiş iki büyük kayıktaki müzisyenler ustanın işaretiyle tempolu bir havaya başladı. Birden büyük sürpriz göründü. Teknelerden birinin toplanmış yelkenleri arasından bir beygirin çektiği, içinde feraceli, yelpazeli bir kadın kuklasının bulunduğu bir araba belirdi. Araba uzaktan yönetiliyordu. Tekerleklerinin iplerin üzerinde şaşmadan kayması, beygir kuklasının attığı her adımın yerinde olması mucize gibiydi. Araba ağır ağır ilerleyerek diğer kalyona girdi yavaşça. Gösteriyi yöneten de, düzeneyi kuran da olanaksızı başarmıştı anlaşılan. O ana kadar sessiz kalan izleyicilerde birden takdir naraları yükseldi. Bakalım padişah buna ne diyecekti? Bir denge şaheseriydi o günün gösterisi. Gerilen diğer halatlara özel altlıklı yuvarlak tablolar tutturulmuştu. Hacı Yatmaz gibi ağırlıklar asılmış direklerle dengeleniyordu. Her birinin üzerinde duran dilber yüzlü rakkaslar sıranın kendilerine gelmesini beklemişti. Araba kalyona girer girmez değişen müzikle birlikte ellerindeki çalpaların ritmiyle dans etmeye başladılar. Diğer ip cambazlarının gösterileri tamamlandığında rakkaslar direklerden bağlarını çözerek zarifçe suya atladılar ve yüzmekte de hünerli olduklarını gösterdiler. Düğünün önemli bir parçası da esnaf loncalarıydı. İstanbul'un tüm esnafı günler boyunca padişahın önünden rengarenk bir nehir gibi aktı durdu. Çadırcılar, kavaflar ve kunduracılarla birlikte geçti. Bakkallar yaş yemişçilerle, bakırcılar, kuyumcular ve terzilerle, mumcular berberlerle, kavukçular, takkeciler ve yorgancılarla